Ayrım 3. Gora, Rabindranath Tagore. Sayfa 32. Ananda Moyi, kocasının dua ettiği odanın kapısını çaldı. "Beni duyuyor musunuz?" dedi. "Merak etmeyin, içeri girmeyeceğim. Ama duanız bittiğinde sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi yeni bir sanyasiniz olduğundan sizi uzun bir süre göremeyeceğimi biliyorum." Sanyasi, Hinduizm'de bir dilenci olarak dördüncü ve son aşamaya ulaşan Brahman. "Lütfen duanız bittiğinde yanıma bir dakikalığına uğrayın." Ananda Moyi bunları söyleyip ardından ev işlerine geri döndü. Krishna Dayal Babu, esmer, pek uzun olmayan, şişmanlamaya meyilli bir adamdı. Yüzünün en göze çarpan kısmı iri gözleriydi. Geri kalanı ise gri, çalı gibi bir sakalın altına gizlenmiş, neredeyse hiç gözükmüyordu. Kendini dine adamış herkes gibi sürekli olarak toprak rengi ipek bir cübbe ve tahta sandaletler giyer, yanında bakır bir maşrapa taşırdı. Başının ön tarafı keldi ama uzun saçlarını tepede toplardı. Daha önceleri işi dolayısıyla ülkenin içlerine seyahat etmek, askerlerle birlikte kalmak zorunda olduğu zamanlarda dilediği gibi dinen yasak olan etleri yer, şarap içerdi. O günlerde keşişlere, sanyasilere, her türlü din adamına hakaret ve küfür etmeyi medeni cesaret olarak görürdü. Ama şimdi dinen uygun olan her şeye sonuna kadar boyun eğiyordu. Bir sanyasi görür görmez yeni bir ibadet şekli öğrenme umuduyla hemen gidip dizlerinin dibine oturuyordu. Hiç durmadan kendisini kurtuluşa götürecek kolay bir yol ya da gizemli güçler elde etme yöntemleri bulmaya çalışıyordu. Son zamanlarda tantra uygulamalarıyla ilgili derslere katılırken Budist bir keşişle karşılaşmıştı. Bu karşılaşma zihnini tamamen altüst etmişti. İlk karısı doğum yaparken öldüğünde Krishna Dayal daha 23 yaşındaydı. Annesinin ölümüne sebep olan oğlanı görmeye dayanamayıp çocuğu kayınpederine bırakmıştı. Ardından her şeyden elini eteğini çekip umutsuz bir şekilde batıya gitmişti. 6 ay içinde Benaresli büyük bir panditin öksüz torunu Ananda Moyi ile evlenmişti. Krishna Dayal, ordu levazım dairesinde bir iş bulmuştu. Sürekli çalışarak amirlerinin gözüne girmeyi başarmıştı. Eşinin dedesinin ölümüyle birlikte eşine bakacak başka kimse kalmamıştı. Krishna Dayal, Ananda Moyi'yi yanına almış, birlikte yaşamaya başlamışlardı. Tam da bu sıralarda Sepoy isyanı patlak vermişti. Sepoy isyanı 1857 yılında İngiliz Doğu Hindistan şirketine karşı başlatılan ayaklanmadır. Krishna Dayal da bir yolunu bulup üst düzey birkaç İngiliz'in hayatlarını kurtarma fırsatını kaçırmamıştı. Bu çabalarının sayesinde kendisine şeref payesi ve toprak hakkı verilmişti. İsyan yatıştıktan hemen sonra Krishna Dayal işinden istifa etmiş, yeni doğan Gora'yı da yanına alarak Benares'e geri dönmüştü. Gora 5 yaşına geldiğinde Krishna Dayal Kalküta'ya gitmiş, büyük oğlu Mohim'i amcasından alarak onu eğitmeye başlamıştı. Mohim babasının patronlarının kayırması sayesinde Maliye Bakanlığı'nda işe başlamıştı. Gördüğümüz gibi de orada canla başla çalışıyordu. Gora küçüklüğünden beri hem komşu çocukları hem de okuldaki arkadaşları arasında hep başı çekerdi. En büyük eğlencesi ve başlıca uğraşı öğretmenlere hayatlarını zindan etmekti. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra ulusal marşlar söyleyen öğrenci kulübünü yönetiyor, İngilizce dersleri veriyor ve genç devrimciler çetesinin liderliğini yapıyordu. Sonunda bu civciv öğrenciler kulübü kabuğundan çıkıp yetişkinlerin toplantılarında boy göstermeye başladığında bu durum Krishna Dayal Babu'yu oldukça eğlendirmişti. Gora ailesinden kimsenin kendisini ciddiye almamasına rağmen dışarıda yavaş yavaş saygınlık kazanmaya başlıyordu. Mohim, hükümet için çalıştığından Gora'yı kendisinin dizginlemesi gerektiğini inanıyor, ona kendini beğenmiş vatansever, ikinci Hariş Muherje gibi adlar takıp onunla alay ediyordu. Hariş Chandra Muherje, 1824-1861, çivit yetiştiricilerinin hakları için savaşan ve hükümeti değişiklikler yapmaya zorlayan gazeteci. Muhim'in alayları yüzünden bazen ikisi neredeyse yumruk yumruğa geliyordu. Ananda Moyi, Goran'ın İngilizlerle ilgili olan her şeye karşı beslediği düşmanlığa çok üzülüyordu. Onu sakinleştirmek için her yolu denemiş ama başarılı olamamıştı. Öte yandan Gora ise bir İngilizle sokakta kapışacak fırsatı bulmaktan çok memnun olurdu. O sıralarda Gora, Kesup Chandra Sen'in vaazlarının büyüsü altında Brahmo Samaj dininin çekiciliğine kendini kaptırmıştı. Kesup Chandra Sen, 1838-1884, Bengali, aydın ve din reformcusu. Tam da o zamanlarda Krishna Dayal bir anda kendini tamamıyla dine verir oldu. Hatta Gora'nın odasına girmesinden bile aşırı derecede rahatsız oluyordu. Evin bir bölümünü yalnızca kendisi için ayırmış, buraya da inziva yeri adını vermişti. Daha da ileri gitmiş, bunu bir tabelaya yazıp asmıştı. Gora babasının bu davranışlarına karşı isyan etmek üzereydi. Böylesi bir çılgınlığa katlanamam diye düşünüyordu. Artık yeter. Eğer Ananda Moyi araya girip ikisini barıştırmasaydı, Gora babasıyla bütün ilişkisini kesecekti. Gora ne zaman fırsatını bulsa, babasının etrafında toplanan Brahman panditlerle ateşli bir şekilde tartışıyordu. Aslında buna pek tartışma denemezdi. Gora'nın sözleri insanın yüzüne çarpan bir tokat gibiydi. Bu panditlerin birçoğu çok az eğitim görmüştü ama paraya düşkün ve açgözlüydüler. Hiçbirinin Gora ile başa çıkacak gücü yoktu. Gora'nın kaplanvari saldırılarından da ölesiye korkuyorlardı. Ama Gora'nın içlerinden birine olan saygısı artmaya başlamıştı. Adı Vidyagavish idi. Krishna Dayal ondan Vedanta felsefesini açıklamasını istemişti. Vedanta, Hindu dininin geleneksel 6 felsefe okulundan biri. Temel metinleri Upanishadlar, Brahma Sutralar ve Bhagavad Gita'dır. Çağdaş Hindu okullarından çoğunun temeli bu okula dayanır. Başlarda Gora aynı küstah davranışlarla ondan kurtulmaya çalışmıştı ama kısa zamanda yumuşamıştı. Adam hem engin bir bilgi birikimine sahipti hem de oldukça açık fikirliydi. Gora yalnızca Sanskrit gelenekleriyle ilgili yazılar okumuş birinin bu kadar keskin ve her bilgiye açık bir zekasının olabileceğini daha önce aklına bile getirmemişti. Vidyavagish'in o kadar güçlü, huzurlu, sarsılmaz ve derin bir kişiliği vardı ki Gora panditin yanındayken kendini çok zayıf hissediyordu. Gora, Vidyavagish ile Vedanta felsefesi çalışmaya başladı. Hiçbir şeyi yarım yamalak yapamadığından en ince ayrıntısına kadar bu felsefesinin içine gömüldü. Aynı günlerde bir İngiliz misyoner bir gazetede Hinduizme ve Hintlilere saldırıp onları tartışmaya davet etmişti. Gora öfkeden kudurmuştu. Fırsat bulduğunda kutsal emirleri ve gelenekleri kötüleyerek hısımlarını rahatsız etmesine rağmen bir yabancının Hint toplumuna karşı yaptığı bu saygısızlığa tepkisiz kalamamıştı. Hemen tartışmaya katıldı ve savunmayı üstüne aldı. Karşı tarafın Hintlilerin üzerine attığı suçların en küçük bir kırıntısını bile kabul edemezdi. Birçok mektup gidip geldikten sonra gazetenin müdürü yazışmalara bir son verdi. Ama Gora çok öfkelenmişti. Hinduizm ile ilgili İngilizce bir kitap yazmaya koyuldu. Hinduizmin ve Hint toplumunun lekesiz mükemmelliğini kanıtlayacak delilleri hem akıl yoluyla hem de kutsal yazılardan bulmak için bütün gücünü harcıyordu. Sonunda kendi mantığına yenildi. Ülkemizin yabancı bir mahkemede yabancı yasalara göre yargılanmasına artık izin veremeyiz. Utanç ya da zafer duygularımızı yabancı kıstaslara göre yapılmış önemsiz karşılaştırmalara dayandıramayız. Ana vatanımız, geleneklerimiz, inancımız ya da kutsal yazılarımız yüzünden ne başkalarından ne de kendimizden özür dilememiz gerekmez. Bütün gücümüz ve gururumuzla ana vatanımızın bütün sorumluluğunu üzerimize alıp ülkemizi ve kendimizi aşağılamalardan korumalıyız diye düşünüyordu Gora. Kafası bunun gibi fikirlerle dolu olan Gora, Ganj'da dine uygun bir şekilde yıkanmaya, her sabah ve her akşam ibadetlerini yerine getirmeye, dokundukları ve yediklerine özen göstermeye, hatta bir tiki bile uzatmaya başladı. Tiki, çok dindar Brahmanların başlarının tepesinde bıraktıkları bir tutam saç. Her sabah anne ve babasının ayağına dokunarak onları saygıyla selamlıyordu artık. Hatta namussuz ya da züppe demekten hiç çekinmediği Muhim ne zaman odasına girse ayağa kalkıp karşısında hürmetle eğiliyordu. Muhim, Gora'daki bu ani değişimle alay etmekten geri durmuyordu. Ama Gora, ağabeyine hiçbir zaman karşılık vermiyordu. Verdiği vaazlar ve davranışlarıyla Gora etrafında genç sofulardan bir grup toplamıştı. Gora'nın öğrettikleriyle sanki gençler vicdanlarına aksi yönde tesir eden yükten kurtulmuşlardı. Büyük bir rahatlamayla kendi kendilerine artık kimseye bir açıklama yapmak zorunda değiliz diyorlardı. İyi ya da kötü, medeni ya da barbar olmuşuz. Kendimiz olduktan sonra ne fark eder? Ama Krishnadayal oldukça endişeliydi ve Gora'daki bu ani değişimden hiç memnun değildi. Hatta bir gün Gora'yı yanına çağırdı. "Dinle oğlum," dedi. "Hinduizm çok derin bir konudur. Rişiler tarafından kurulan bir dini derinlemesine anlamak herkesin harcı değildir. Rişi, kutsallığı, dindarlığı ve dini konular üzerindeki bilgisi için kendisine saygı duyulan Hindu. Tamamen anlamadan bu işe girişmemek en iyisidir. Zihnin yeterince olgunlaşmadı. Zaten bütün eğitimini de İngilizce yaptın. İlk önce Brahmo Samaj'a yönelmiştin. Bu senin zihin yapın için daha uygundu. Kızmak bir yana bu beni memnun etmişti. Ama şimdi izlediğin yol sana uygun değil. Korkarım öyle de olmayacak." "Ne diyorsunuz baba?" diye karşı çıktı Gora. "Ben Hindu değil miyim? Hinduizmi şimdi tamamıyla anlayamazsam elbet ileride anlarım. Anlamını tam olarak kavrayamasam bile Hinduizmin bana uygun tek yol olduğunu düşünüyorum. Hintli bir soydan gelmemin mükafatı olarak Brahman bir ailede doğdum. Böylelikle Hinduizm ve Hint toplumunda defalarca doğarak amacıma ulaşacağım. Eğer bir hata yapıp yolumdan saparsam bu tekrar yola girmek için daha çok çabalayacağım anlamına gelir." Ama Krishnadayal başını salladı. "Ama oğlum, kendine Hindu demekle Hindu olamazsın. Müslüman olmak kolaydır, Hristiyan olmaksa daha kolay. Ama bir Hindu olmak, bu tamamen ayrı bir konu." "Evet, haklısınız," dedi Gora. "Ama bir Hindu olarak doğduğum için en azından bir başlangıç yaptım değil mi? Eğer doğru yolu izlersem yavaş yavaş gelişme kaydederim." "Korkarım seni akıl yoluyla ikna edemeyeceğim oğlum," dedi Krishnadayal. "Söylediklerin bir açıdan doğru. Karmana göre dinin gerçekten neyse sonunda o dine döneceksin. Kimse buna karşı koyamaz. Sonunda Tanrı'nın istediği olur. Bizler onun araçlarından başka neyiz ki?" Krishnadayal, Krishna öğretisi ve Tanrı'nın iradesine güvenmeyle ilahi olanın özünü ve ilahi olana ibadeti aynı şekilde kabul ediyordu. Hiçbir zaman bu karşıt fikirleri uzlaştırma gereğini görmemişti. Krishna, yaygın Hint geleneğine göre Vişnu'nun 8. avatarı. Karısının ricasını hatırlayan Krishnadayal, banyosunu yapıp yemeğini yedikten sonra Ananda Moy'nin odasına çıktı. Günlerden beri karısının odasına ilk defa geliyordu. Sanki kendini etrafındakilerden ayırıyormuş gibi hasırını yere serdi, üzerine dimdik oturdu. Söze ilk Ananda Moy girdi. "Dininiz için kendinizi soyutladığınızdan beri evde olup bitenler umurunuzda bile değil. Gora için son derece endişeliyim." "Neden? Korkacak ne var ki?" diye sordu Krishnadayal. "Tam olarak açıklayamıyorum," dedi Ananda Moy. "Ama Gora Hinduizm ile bu ölçüde ilgilenmeye devam ederse çok kötü bir şeyin olacağını düşünüyorum. Gora'nın kutsal ipliği giymemesi için uyarmıştım sizi. Ama o günlerde bu kadar titiz değildiniz. Bir parça ipin ne önemi var ki demiştiniz bana. Artık mesele bir ipin de ötesine geçti. Sınırı nerede çizmeyi düşünüyorsunuz?" "Tabii, hemen bütün suçu bana yükleyin," diye homurdandı Krishnadayal. "En başta hata sizin değil miydi? Onu yanımızda tutmamız için ısrar eden siz değil miydiniz? O zaman aceleci, dinin gerektirdikleriyle ilgili bir fikri olmayan biriydim. Şimdi böyle bir şey yapabileceğimi hayal bile edemiyorum." "İstediğinizi söyleyin," diye karşılık verdi Ananda Moy. "Yaptığımın yanlış olduğunu hiçbir zaman kabul etmem. Kendi çocuğum olsun diye nasıl çabaladığımı hatırlarsınız. Bana önerdikleri her şeyi yaptım. Ne mantralar söyledim." Mantra, genellikle Sanskritçe olan dini hece ya da şiir. Mantralar, ruhani kanallar olarak kullanılırlar. Sözcükler ve oluşan titreşimlerden faydalanarak kişinin daha yüksek bir hedefe ulaşması amaçlanır. Ne muskalar taşıdım. Bir gün rüyamda kendimi Tanrı'ya bir sepet dolusu beyaz çiçek sunarken gördüm. Bir süre sonra çiçekler kayboldu. Onların yerinde çiçekler kadar beyaz küçük bir çocuk gördüm. Onu gördüğümde neler hissettiğimi anlatamam. Gözlerim yaşlarla doldu. Tam da onu bağrıma basmak üzereyken uyandım. 10 gün sonra da Gore'ye kavuştum. O bana Tanrı'nın bir hediyesi. Onu başka birine nasıl verebilirim? Daha önceki başka bir yaşamda büyük acılar çekerek onu karnımda taşımış olmalıyım. Bu yüzden şimdi bana anne diyor. Ne kadar garip bir şekilde bize geldiğini bir düşünün. O gece yarısı her yer kan gölüne döndüğünde hayatlarımız için endişe ediyorduk. O gece İngiliz bayan gelip evimize sığındı. Onu evde tutmaya korkuyordunuz ama ben haberiniz olmadan onu ahıra sakladım. Aynı gece bir oğlan doğururken öldü. Eğer bu öksüze ben bakmasaydım hayatta kalamazdı. Ama sizin umurunuzda mıydı? Bir padrenin yanına vermek istediniz. Padre, Hindistan'da Hristiyan rahip ya da misyonerlere verilen ad. Neden? Neden onu bir padrenin yanına vermeliydim? Padre ile onun hiçbir ilişkisi yoktu ki. Çocuğun yaşamını o mu kurtardı? Bir çocuğu böyle evlat edinmek onu doğurmak kadar muhteşem. Ne söylerseniz söyleyin, onu bana veren Tanrı geri almadıkça Gora'yı asla bırakmayacağım. Sanki ben bunu bilmiyor muyum dedi Krishna Dayal. Neyse, Gora ile istediğinizi yapın. Zaten hiçbir zaman size karışmadım. İp giyimi törenine izin vermek zorundaydım. Yoksa toplum onun oğlumuz olduğunu kabul etmezdi. Şimdi halledilmesi gereken 2 sorun kalıyor geriye. Yasal olarak muhim, sahip olduğum her şeyi alma hakkına sahip. Bu yüzden... Mal varlığınızdan pay isteyen kim diye sözünü kesti Ananda Moyi. Sahip olduğunuz her şeyi Mohim'e bırakabilirsiniz. Gora tek bir kuruş üzerinde bile hak iddia etmez. Gora iyi eğitimli bir erkek. Kendi geçimini sağlayabilir. Başkasının malına neden göz diksin? Benim içinse onun hayatta olması yeter. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Hayır, onu tek bir kuruşsuz bırakmak niyetinde değilim diye karşı çıktı Krishna Dayal. Hükümetin bana verdiği toprak yılda 1000 rupi getiriyor. Asıl içinden çıkılmaz sorunsa Gora'nın evliliği. Olan oldu. İster kızın, ister kızmayın ama daha ileri gidip Hint usullerine uygun bir şekilde onu bir Brahman ailesinden biriyle evlendiremem. Sizin gibi her yere Ganj'ın kutsal suyunu saçmıyorum diye vicdanım olmadığını düşünüyorsunuz demek ki. Neden onu bir Brahman ailesinden biriyle evlendirmek isteyeyim? Böyle bir şey de beni neden kızdırsın? Ne yani? Siz de bir Brahman'ın kızı değil misiniz? Öyleysem ne çıkar diye yanıt verdi Ananda Moyi. Kastımla övünmeyi çok uzun zaman önce bıraktım. Akrabalarımız benim dinle bağdaşmayan alışkanlıklarım yüzünden Mohim'in düğününde az mı mesele çıkardılar? Ben yine de bunun hakkında tek bir söz bile etmedim. Neredeyse herkes benim bir Hristiyan ya da ağızlarına ne gelirse o olduğumu söylüyor. Söylediklerini iyi tarafından görmeye çalışıyorum. Hristiyanlar da insan değil mi? Eğer siz Tanrı'nın seçilmişleriyseniz, neden ilk önce Peştunlar, sonra Moğollar, en sonra Hristiyanlar önünde diz çöktürdü sizi, diyerek kendimi rahatlatıyorum. Oo, bu uzun hikaye, diye yanıt verdi Krishna Dayal sabırsızlıkla. Siz bir kadınsınız, bunu anlayamazsınız. Ama toplum denen bir olgu var. Kimse bunu görmezden gelemez. En azından bunu anlayabilirsiniz. Bütün bunlarla canımı sıkmamayı tercih ederim dedi Ananda Moyi. Ama bildiğim bir şey var. Gora'yı kendi çocuğum olarak yetiştirdikten sonra şimdi bir sofu gibi davranmaya başlarsam toplumu bir yana bırakın kendi vicdanım rahat etmez. Ben yalnızca Dharma korkusuyla hiçbir şeyi kimseden gizlemedim. Dharma birçok farklı anlama gelebilir. En sık karşılaşılan anlamları şunlardır. Evrenin düzenini ve ruhsal gelişimi sağlayan kozmik doğa yasaları, ulu düzen, hakikat, vazife, doğruluk, erdem, ahlak, öğreti. Dini kurallara göre yaşamadığımı kimseden saklamadım. Söyledikleri onca kötü söze de sabırla katlandım. Gizlediğim tek bir şey var, bunun yüzünden de Tanrı'nın öfkesini üzerime çektim. Sanırım Gora'ya her şeyi anlatmalıyız. Bırakalım, ne olacaksa olsun. Krishna Dayal, Ananda Moyi'nin önerisine çok sinirlendi. Hayır, asla dedi. Ben hayattayken böyle bir şey olmayacak. Gora'yı tanırsınız. Gerçeği bir duyarsa ne yapacağını kimse bilemez. Sonra bütün toplum bizi rahat bırakmaz, hükümette. Gora'nın babasının isyanda öldüğünü biliyorduk. Annesi de yanımızda öldü. Ama ortam durulduktan sonra resmi makamlara haber vermeliydik. Eğer gerçekleri bir açıklarsak, dinimiz için yaptığım her şey boşa gider. İleride de kim bilir başıma ne felaketler gelir. Anandamoyi yanıt vermedi. Bir süre sonra Krishna Dayal sözünü sürdürdü. Gora'nın evliliğiyle ilgili bir fikrim var. Paresh Bhattacharya üniversiteden arkadaşımdır. Geçenlerde eğitim müfettişliğinden emekli oldu. Şimdi Kalküta'da kalıyor. Tam bir Brahmo'dur. Evlenmemiş 3 kızı olduğunu duydum. Gora'yı evlerine gitmeye ikna edebilirsek, birkaç ziyaretten sonra kızların birinden hoşlanabilir. Bundan sonra da her şeyi aşk tanrısının ellerine emanet edebiliriz. Ne? Gora bir Brahmo'nun evine mi gidecek? Hayatta böyle bir şey yapmaz diye bağırdı Anandamoyi. Anandamoyi konuşurken Gora gürleyerek odaya girdi. Anne! Ama babasını yerde oturur görünce utanç içinde durakladı. Anandamoyi hemen Gora'nın yanına gitti. Büyük bir şefkatle ne oldu yavrum ne istiyorsun dedi. Acil bir şey değil sonra söyleyebilirim. Gora odadan çıkmak için döndü ama Krishna Dayal ona seslenince durdu. Biraz bekle Gora. Sana söylemem gereken bir şey var. Geçenlerde Kalküta'ya gelen Brahmo bir arkadaşım var. Şimdi Beodon sokağı yakınlarında yaşıyor. Paresh Babu mu diye sordu Gora. Krishna Dayal şaşırmıştı. Sen Paresh Babu'yu nereden tanıyorsun diye sordu. Binoy söz etmişti. Paresh Babu'nun evine çok yakın oturuyor. Peki öyleyse diye devam etti Krishna Dayal. Evine gidip halini hatırını sormanı istiyorum. Gora bir an tereddüt etti. Bir şeyler düşündüğü belliydi. Sonunda tamam yarın ilk iş giderim dedi. Anandamoyi Gora'nın razı olmasına çok şaşırmıştı. Ama Gora hemen ardından aa unutmuşum yarın gidemem. Neden diye sordu Krishna Dayal. Yarın Tribeni'ye gitmeliyim. Tribeni'ye mi? Yarınki güneş tutulması için yıkanma töreni var diye açıkladı Gora. Lütfen söyler misin Gora dedi Anandamoyi. Kalküta'da Ganj yok mu ki yıkanmak için ta Tribeni'ye kadar gitmen gerekiyor? Sen dinimizin kurallarını da aştın. Gora hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Gora'nın Tribeni'ye gitmek istemesinin nedeni oraya yıkanmaya birçok hacının gelecek olmasıydı. Gora güvensizliğini, eski ön yargılarını alıp götürecek hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Bu sayede ülkesinin sıradan halkıyla aynı yerde durup şöyle diyecekti. Ben size aitim, siz de bana. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.